أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve Aşere-i Mübeşşere diye müminlerin bildiği, kabul ettiği ve bugün de inşallah bir rivayetle öğreneceğimiz sahabilerin sıralamada öne konulduğu bir kitap Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i. Önce Hazreti Ebubekir, sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali olmak üzere ilk dört sahabe ve ardından diğer sahabilerimiz arka arkaya sıralanmış. Bugün Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil isimli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yöresinde bulunmuş, ilk günden itibaren ona destek olmuş, onun mücadelesinde bütünüyle kendini ona teslim etmiş bir zatı ve onun rivayetlerini öğreneceğiz inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinin hayatlarını, yaptıklarını, yaşantılarını anlatma durumunda değiliz belki ama bu rivayetlerle aslında onların dine, onların Peygamber aleyhissalatü vesselam'a, kitaba olan yakınlıklarını, paylaşımlarını, bakışlarını öğrenmiş oluyoruz. Bir bakıma Kur'an'ın yetiştirdiği, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yetiştirdiği kimseler ve onların bize aktardığı bu bilgiler hem onlar adına bizi aydınlatıyor, onları tanımamızı sağlıyor, hem de onların baktığı pencereden, onların taşıdığı dünyayı anlama imkanına ulaşıyoruz. Bunlardan sonra Said bin Zeyd ile ilgili rivayetleri, onun bize aktardığı bilgileri size ben de aktarmaya gayret edeyim. Said bin Zeyd şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mantar kudret helvası cinsinden bir nimettir ve suyu göze şifadır. Mantar, kudret helvası cinsinden bir nimettir ve suyu göze şifadır. Bu 1625 numaralı rivayet. 1627. rivayette şöyle bir fark var. Mantar, bıldırcın eti cinsinden bir nimettir ve suyu göze şifadır. Kudret helvası ya da bıldırcın eti. Men ve selva. Bu ikisi biliyorsunuz İsrailoğullarına Rabbimizin bir ikramıydı. Yıllarca Firavun'un zulmü altında inim inim inlemiş ve onun sömürüsüyle hayatları, kişilikleri, namusları, iffetleri payimal olmuş bir topluluğu Rabbimiz bize Kur'an'da gündem yapar, İsrailoğulları. Biliyorsunuz İsrail, Yakub Aleyhisselam'ın bir başka ismidir. Yakub Aleyhisselam'ın oğulları, Yusuf da beraber olmak üzere 12 ve bunlar Yusuf Aleyhisselam'la ilgili imtihanda sıkıntı çektiler, kaybettiler ve onu kuyuya attılar. Sonra Yusuf kuyudan kervanla köle pazarı Mısır'a, Mısır'da saray, ardından kadınların fitnesiyle zindana. Sonra Allah'ın izniyle Rabbimiz güç kuvvetini ortaya koydu ki hep o zaten güçlüdür. La havle ve la kuvvete illa billah. Allahu ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Yani bunları da söyleyelim. Rabbimiz güçlüdür ve bir kulunu, zayıf bir çare bir kulunu dünyanın en büyük devletinin en yüksek noktasına getirecek kadar güçlüdür. Ve Yusuf Aleyhisselam ülkenin başına bir rüya sonrasında geçti. Ardından kardeşler açlık, kıtlık ile birlikte Mısır'a geldiler. Ve olayları hatırlıyorsunuz Yusuf suresinden. Gidip gelmeler oldu. Ve sonrasında hep birlikte Mısır'a baba, anne yani artık teyze anlamında gelip yerleştiler. Yakup ve Aleyhisselam ve oğulları Mısır'da yer buldular. Ve Müslümanların da hakimiyetinin devam ettiği dönemler yaşandı Mısır'da bundan sonra. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın vefatından sonra da oğullar ve torunlar döneminde ülkeyi melikler olarak, krallar olarak İsrailoğulları, Müslümanlar bir bakıma yönettiler. Böyle bir dönem, böyle bir süreçte yaşandı. Rabbim ne kadar devam ettiğini en iyi bilir. Sonrasında galiba dünyaya döndüler, dünya heveslerine düştüler. Güç, kuvvet, iktidar onları da aldattı. Dünyanın yeşilliği, dünyanın güzelliği, verenin Allah olduğunu unutturdu. Bir gaflete düştüler ve bu gafletin sonrasında Mısır'ın gerçek halkı İsrail oğullarına üstün geldi. Firavun oğulları, Kıptiler ve sonra Firavunlar zamanı başladı. İsrail oğulları toplumun en alt kesimine dönüştürüldü. En yukarıdan en aşağı düştüler. Firavunların ahlakı toplumlarını parçalamak, onları öyle yönetmekti. Her bir grubu sömürüyor, kullanıyordu Firavun ama esasen en çok zulmü de İsrailoğullarına yaptı. Erkeklerini öldürdü. Zaman zaman katliamlar yaşandı. Zaman zaman bu öldürme fiziksel olmaktan çok manevi hale dönüştürüldü. Yani kişilikleri ezildi. Bilgilenmeleri Firavun'un okullarında oldu. Firavun'un ortamlarında çalıştılar. Ekmek parası derdiyle dünyalarını kaybettikleri gibi ahiretlerini de kaybedecek kadar uçtular, farklılaştılar. Yani istedikleri Müslümanca bir hayatı yaşama imkanı bulamadılar. İstemedikleri Firavuni hayat onlara dayatıldı. Ve bu büyük azabın içerisinde kadınları da hayasızlaştırıldı. Mecbur ortak bir hayat yaşamak zorunda kaldılar. Kimisi Firavunların saraylarında ya da işte Mısır'ın asıl halkının evlerinde cariyeler, hizmetçiler olarak çalıştı. Namusları kirlendi. Ama kimileri mecbur ekmek parası derdiyle kocalarla birlikte hayatın içine düştü. Böylece yiğitliklerini kaybetmiş, kadınlıkları da perişan olmuş bir toplum olarak İsrailoğulları yine de Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır diyen çizgiden mümkün mertebe uzaklaşmadılar. Rabbim de bunlardan vazgeçmedi böyle olunca. Onlara Peygamber Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Ve Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'la birlikte 40 yıl diyor kitaplarda bir mücadelesi var. Firavun'a karşı ve Mısır'ın diğer halklarına karşı, putperest, müşrik dünyaya karşı. Ama özellikle Müslüman olduğu halde Müslümanlıkları yozlaşmış. Tek tutarları Rabbim Allah, dinim İslam, ahiret var, peygamber var. Bu bilgilerle hayatlarını sürdürmeye çalışan her şeye rağmen yani dış dünyaları, vücutları, evleri, zihinleri Firavun toplumunun aynısı olmakla birlikte yine de kimlik olarak İslam'dan yana olan bu topluluğu Rabbim peygambersiz bırakmadı ve peygamberleri onları şahsiyet olarak da hazırlayacağı süre 40 yıldı. 40 yıl boyunca uğraştıktan sonra Peygamber Aleyhisselam'la yani Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'la gitme noktasında bir kıvama ulaştılar. Razıyız dediler. Seninle yol arkadaşlığı yapmaya, icret etmeye, muhacir olmaya evet dediler. Dünyalarını terk ettiler. Diyeceksiniz ki zaten zulüm altındaydılar. Hemen kaçmaları git gerekir. Öyle değil. Evlerine alışmışlardı. O gariban da olsa, basit de olsa, küçük de olsa o evler, o ortam onlarındı. Orayı da terk etmek istemiyorlardı. Hücrelerine artık alışmışlar. Oradan vazgeçmek istemiyorlardı. O kafesleri onlara hoş görünüyor. Dış dünyaya gitmeleri mümkün görünmüyordu. Ancak peygamberi bilgiyle özgürlüğü ağır ağır hissettiler, tattılar, razı oldular. Böyle bir fedakarlık yaparak bir bakıma Musa Aleyhisselam'ın peşine düştüler. Onunla beraber yolculuğa evet dediler. Ve böylece deniz geçildi. Ve böylece Firavun boğuldu Allah'ın izniyle. Ve sonra çöl. Çölde 40 yıl yine sürdü diyor kitaplarımız onların hayatı. 40 yıl dolandılar. Peygamberin istediği kıvamda olmadılar. Yani Rabbimizin razı olduğu bir hayata boyun eğecek pozisyonda değildiler. Araf suresini öğreniyoruz. Denizi geçer geçmez işte putları olan ve ona tapan bir kavim gördüler. Ey Musa bak bunların ne güzel putları var. Bize de yapsana dedi adamlar. Yani zihinlerinde hala firavuni kalıntılar var. Samiri buzağı heykeli yaptı. Çünkü Firavun ineğe tapıyor. Onu kutsal bellemişti. Firavun'un kutsalları hala onların kalplerinde etkiliydi. Buzağı da onun için onlar hemen kabul ettiler. Oysa Musa Aleyhisselam Tur'da Rabbinin ayetlerini, Tevrat'ın hükümlerini alıyor, onu öğreniyor. Büyük bir nimet, büyük bir ikramla onlara dönecek. Fakat onlar aşağıda Samiri'nin yaptığı o bayağı kötü olan putun peşine takılıvermişlerdi. Böyle gelgitlerle, böyle bir savrulmayla bir 40 yıl yaşandı. Musa Aleyhisselam'ın terbiyesine geçen. Allah-u Teala onlara nice ikramlarda bulundu. Böyle peygamber ve böyle bir ortamla birlikte fiziksel ikramlara da muhteşemdi. Üzerlerinde bir bulut onlara gölge oluyordu. Belki 1 milyon insan Musa Aleyhisselam'la birlikte çöle gelmiş, denizi geçmişti. Onların su ihtiyacı var. Kayaya vurdu Musa Aleyhisselam ve 12 pınar fışkırdı. Her bir tarafından kayanın üçer üçer mi diyeceğiz o şekilde. Ve böylece her bir grup nereden su içeceğini de bildi. Kavga kargaşa da olmadı. Rabbim onları çölde su ile nimetlendirdi. İhtiyaçları karşılandı. Açlık çektiler ve bunun üzerine Allah-u Teala gökyüzünde onlara beliren bu kuşlar, bıldırcın dediğimiz selva diye Kur'an'da ifade edilen bıldırcınlar geldi. Onları avladılar hemen ve onları günlük her gün sürü sürü geliyor bu bıldırcınlar. Onları da yiyorlardı. Kuş eti, cennet nimeti. Sonra bir de mantar diye Resulullah Efendimiz'in ifade ettiği sanki kudret helvası denilen men diyeceğiz ona da. Onu da aldılar. Belki kayaların dibinde işte bir takım kıyıda köşede toplayabiliyorlar. Onu da yiyorlardı. Hani ekmek elden su gölden hesabı, üzerine gölge ve özgürlük. Tek yapmaları gereken Musa Aleyhisselam'ın onlara öğrettiği şekilde Müslüman olmak ve Rablerini razı edecek amellerde bulunmaktı. Üzerlerindeki Firavun zulmü kalktığı gibi dünyayı kazanma endişeleri de yoktu. Yani sabah çıkalım, ekmeğimizi kazanalım diye bir dertleri de yok. Allah-u Teala rızkı da onlara gönderiyor. Yıllar süren o köleliğin, perişanlığın ardından gelen bu müreffeh hayat, mutlu hayat da onlara zor gelmiş. Bunu da yani biz işte sürekli aynı şeyler yemekten bıktık, bize yerin bitirdiği şeyleri de versen diye itirazlarda bulunmuşlardı. Kur'an'da bu anlatımlar devam ediyor. Bizim için örnek çünkü bugünün Müslümanları son 100-150 yıldır aynen o günkü Mısır'daki Firavun'un zulmü altındaki İsrailoğullarına çok benziyor. Zihinlerimiz kafirler tarafından şekillendirildi. Kalplerimiz onların bilgilenmeleriyle dolu. Onların kutsalları bizim kutsallarımız olmaya başladı. Ve peygamberle gelen bilgiden oldukça uzak durumdayız. İnşallah bunları değiştireceğiz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Müslümanlara böyle bir bilgi veriyor. Yani şu diyor, gördüğünüz mantar artık hangi cins olursa olsun en iyisi bunun ehli bilir. Ben bu işlerden biraz uzağım. Diyor kudret helvası cinsinden bir nimettir. Onu o şekilde hiç emek harcamadan size sunulan bir nimettir. Belki işte hurma için çabalıyor insanlar, buğday için çabalıyor insanlar. Bir emek harcıyoruz. Onu da yoktan var eden Allah. Onları da biz kendi elimize oluşturamıyoruz. Domatesin fidesini ekiyorsun ama oluşturma Rabbimin izniyle oluyor. Gerisi ona ait. Bizim sadece ekmek dikmek, bakmak, sulamak gibi bir görevimiz var. Ama mantar öyle değil. Hiçbir emek sarf etmeden Rabbimiz bize sunuyor. Bize düşen sadece toplayıvermek. İşte kudret helvası cinsinden bir nimettir. Doğal mantardan bahsediyoruz. Ve suyu da göze şifadır. Suyu da göze şifadır. Ben bu bilginin ne anlama geldiğini, nasıl anlaşılacağını, bunu nasıl kullanılacağını, bu suyu nasıl oluşturacağımızı bilmiyorum. İşin ehli olan müminler var, alimler vardır. Onlara başvuracağız inşallah. Onları o şekilde öğrenmeye gayret edeceğiz. Buna iman edeceğiz inşallah. Rabbim bütün hastalıklarımıza şifa verdiği gibi gözlerimize de aydınlık versin. Güzel görmeyi bize ihsan etsin. Basiretimizi artırsın inşallah. Resul Aleyhisselam'ın söylediği doğrudur deyip bu şifanın peşine düşmeyi de bana ve size nasip etsin inşallah. Çünkü hani insanlar bugün tıbbın dediği, doktorların dediği bilgileri ayetmiş, hadismiş gibi, hadis kelimesi neredeyse biraz hafif düştü. Yani bir yasa olarak kabul ediyor. Doktor ona şunu kullan dediyse itiraz etmeden kullanıyor. Hafif itiraz edecek olanlara da zaten çevre olmaz diye baskı yapıyor. Dindir bu. tartışılmaz gerçeklerdir gibi değerlendiriliyor. Bilim kutsal. Bilimin sözü de doğru, o yanılmaz. Burada yani tıbbın verilerini ya da ne bileyim ilaçların hakikatini sorgulamıyorum. Mutlaka bir takım faydalar, bir takım denemelerle ortaya çıkmış bilgiler olacak. Bunu kabullenerek söylüyorum. Ama Resul Aleyhisselam'dan, ayeti kerimelerden, Kur'an'dan bir bilgi geldiğinde amalarla dinleyen, anlamaya çalışan biz Müslümanlar, ama herhangi bir doktorun herhangi bir tavsiyesi ile karşı karşıya kaldığımızda kesin bir gerçek ve mutlak bir hakikatmişçesine bağlanıyoruz. Bu herhalde değerlendirilmeli. Yeniden imanımızı gözden geçirmeliyiz. Yani sadaka Resulullah diyorsak, sadakallahul azim diyorsak, Allah'ın Resulü doğru söyledi, Rabbim doğruyu söyler diyorsak bu sözü de böyle değerlendireceğiz. Ahmet bin Hanbel kitabında kerrelerce, hem de tek bir rivayet değil, birkaç rivayet ard arda bu bilgiyi bize aktarmış. Said bin Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş ve bize söylüyor. Mantar kudret helvası cinsinden bir nimettir ve suyu da göze şifadır. Ahmet bin Hanbel, Allah kendisinden razı olsun, müsnedinde Said bin Zeyd'in rivayetlerine yer verdi. Biz de onları okumaya devam ediyoruz. Said bin Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Malını koruma yolunda öldürülen kimse şehittir. Kim bir karış yeri haksızlıkla alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak boynuna geçirilir. Hadis-i şerifin 2 bölümü var. Said kendisiyle ilgili bir konuda da bunu tekrar söyleyecek. İnşallah sırası gelince onu da size aktarmaya gayret edeceğim. Kendisine de böyle bir söz söylenecek. Bir toprak parçasını kendi tapusuna, kendi arazisine kattığıyla alakalı. Ve o araziyi ondan almak için gelenlere de bunu söylüyor. Bakın, malını koruma yolunda öldürülen kimse şehittir. Bu mal bana aitse ben de bunu birilerinin elinden kurtarma, koruma için çabalarken ölürsem şehit olurum. Ve ben bunun için çabalarım diyor. Dikkat edelim. Kapitalist bir dünya için maddeler adına, dünyalıklar adına bir savaşımı anlatmıyor burası. Ya korunmaya değer kutsallarımız var. Aklımız. Onun için bunu içkiyle biz sarhoşlaştırmayız. Namusumuz. Onun için bunu zinayla biz perişan etmeyiz. Evleniriz. Sonra kalbimiz, imanımız, dinimiz. Bunu da hakikatle alır başkalarından. Kimden din öğrendiğimize dikkat eder. Dinsel sarhoşluğa da düşmeyiz. Anlayarak, kavrayarak, aklederek iman eder. Kitap ve sünnet eşliğinde Müslüman oluruz. Canımız. Dolayısıyla ne başkalarının canına kastederiz ne de bizim canımıza bir saldırı bulunmasına izin veririz. Haksızlık yapmak da yok. Haksızlığa haksızlıkla cevap vermek de yok. Haksızlığa uğramak da yok. Ne zulmeden olacağım ne de zulme uğrayan olacağım. La zarar ve la dırar. Mümin buna dikkat eder. Ve mal da böyledir. Mal Rabbimizin bize verdiği bir nimettir, rızıktır. Ve bunu kullanarak cennete gideceğim ben. Çoluk çocuğuma yedirdiğim nafaka, bunlar en güzel sadakadır. Öte yandan bu maldan diğer Müslümanlara vereceğim. Allah yolunda kullanacağım, besmele ile kullanacağım. Sonunda hamd edeceğim ve bununla cennet yolunu kazanacağım. Bu benim cennetimin sermayesidir. Dünyayı onurlu, şerefli yaşamak için bana lazım. Ahirette de cennete gitmek için lazım. Dolayısıyla buna yapılan saldırılar korunması gereken durumlardır. Cümleyi güzelleştirmeye gayret edeyim. Yani canıma, malıma, dinime, namusuma, aklıma yapılan saldırılar karşısında teyakkuz halinde bulunmam gerekiyor. Bunlar benim için önemlidir. Bunları Rabbim bana hürmet edilecek şeyler olarak sundu, nimetler olarak verdi. Bu konuda çabalarken ölen kişi de şehittir. Ve ardından şöyle diyor. Fakat malım için böyle bir gayretim olacak ama kim bir karış yeri, bir karış, yeryüzünde bir karış yeri haksızlıkla alırsa o yer kıyamet günü 7 kat olarak boynuna geçirir. Ya Rabbi sen bizi muhafaza buyur. Yani boynunda gasp ettiği, komşusunun arazisinden kendi arazisine katıverdiği minnacık bir yer ile ahirette Allah'ın huzurunda durmak 7 katıyla birlikte. Rabbim korusun. Dolayısıyla Müslüman bu hadis-i şerifin manasını bir daha düşünecek ve kimsenin malına mülküne saldırmadığı gibi kendisinin olana da dokundurmayacak. Şerefle, güzellikle ikram eder, o ayrı bir bölüm. Ama ne miras paylaşılırken, ne ortaklıklar devam ederken, ne komşuluk ortamlarında gasp yok. Başkalarının malını kendi malımıza kattığımızda kendimizi karlı hissetmeyelim. Arazim bir karış daha çoğaldı. Yani bir kürek ağzı kadar daha ben kendime kattım. Yazık. Ahirette boynuna dolanacak büyük bir engel ve senin cennete gitmeni engelleyecek büyük bir vebali boynuna takıverdin. Takıverdik. Mevla bizi korusun. Bütün kardeşlerimizi, Müslümanları korusun. Bu konuda hassas olmayı hepinize nasip etsin inşallah. Said bin Zeyd'in rivayetleriyle birlikteyiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve 1629. rivayet Riyah bin el-Haris şöyle anlatıyor bu hatırayı. Mughire bin Şube büyük mescitteydi. Yani Kufe'de büyük bir mescit. Mughire anlayabildiğim kadarıyla oranın valisi. Mughire bin Şube de biliyorsunuz sahabe-i kiramdandır. Sağında ve solunda da Kufeliler oturuyordu. Kufeliler onun yanında oturuyor. Derken Said bin Zeyd adında bir adam gelince ki sahabe-i kiramdan biliyorsunuz. Mughire onu hoş bir şekilde karşıladı. Yani ona iltifat ederek buyur diyerek onu yanına aldı ve divanda ayaklarının yanında oturttu. Ona önemli bir yer verdi. Derken Kufelilerden bir adam geldi ve Mughire'nin karşısına durdu ve sövüp saymaya başladı. Yani birisi hakkında kötü cümleler kuruyor, hicvediyor anlaşılan, ağır hakaretlerde bulunuyor ve Mughire de bunu dinliyor. Said dedi ki, ey Mughire, bu kime sövüyor, bu kime böyle sözler söylüyor, kötü söz söylüyor diye sorunca, Mughire dedi ki, Ali bin Ebu Talib'e sövüyor. O sırada Müslümanlar biliyorsunuz iki bölgeye ayrılmış ve Hazreti Muaviye taraftarlarıyla Ali Efendimizin taraftarları bir takım savaşlarda bulunmuşlar. Ve belki bu olayın olduğu sıralarda Hazreti Ali de şehit edilmiş ve artık bu bölgede yine Ümeyye oğullarının yani Muaviye bin Ebu Sufyan'ın da akrabalığı bulunan kimselerin egemenliği altına girmiş ve Mughire de Kufe'nin, çünkü Hazreti Ali'nin bölgesiydi, orada hakimi valisi olmuş. Eski günlere doğru Hazreti Ali'ye sövgüde bulunuyor adam Mughire'nin huzurunda. Bu bizim de zor anladığımız, düşünemediğimiz, zorumuza giden konular. Ama bu rivayeti Ahmet bin Hanbel bize aktarıyor. Böylece dengeli bir zihin yapısına ulaşabiliyoruz bu bilgilerle. Kime sövüyor? Ali bin Ebu Talib'e sövüyor, karşılığını verdi Mughire. Said 3 defa dedi ki, ey Mughire, ey Mughire, ey Mughire bin Şube. Yani ısrarla onun kendine gelmesini istedi sanki. Yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına, arkadaşlarına sövüldüğünü işittiğin halde neden karşı çıkıp düzeltmiyorsun? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü kulaklarımla işittiğime ve iyice bellediğime dair şahitlik ederim ki onun adına yalan söyleyecek de değilim. Çünkü onunla karşılaştığında bunun hesabını benden sorar kıyamet günü. Sen benim adıma nasıl yalan uydurdun diye mutlaka bu sorulacak ve en büyük yalan da budur. Allah ve Resulü adına yalan ortaya koymak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Ali cennettedir. Osman cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyir cennettedir. Abdurrahman cennettedir. Sa'd bin Malik yani Ebu Vakkas cennettedir. Müminlerin dokuzuncusu da cennettedir. Ve istesem onun adını da verebilirim. Mescittekiler ayaklandılar. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi. Ne olur bu dokuzuncu kişi kim diyerek adını söylemesi konusunda ısrar ettiler. Said dedi ki Allah adına söylemem konusunda bana ısrar ettiniz. Allah yücedir, Allah azimdir. Müminlerin dokuzuncusu olan o kişi benim. Resulullah da onuncu kişidir dedi. Ardından yemin ederek şöyle devam etti. Vallahi kişinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunup da sadece yüzünün tozlanması, sizden birine Nuh aleyhisselamın ömrü kadar ömür verilip, yani 950 yıl, ölene kadar salih amel işlemesinden daha hayırlıdır. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşanan bir an, bir dolu ömre bedel. Biz bunu anlıyoruz, Kadir gecesinden biliyoruz. Vahiy ile yaşanan bir gece, biliyorsunuz vahiysiz bir ömre bedeldir. Muhammed aleyhisselamla birlikte yaşanan o mücadelede yüzün tozlanması, işte bir ömre bedeldir. Onsuz bir ömre bedeldir. Vahiysiz, peygambersiz bir ömre bedeldir. Kendimize pay çıkaralım mı? Yani sahabe-i kiramın yerini, yurdunu, makamını bilerek bunu konuşacağım. Bizim de şu anda şu Resul aleyhisselamın sözleriyle birlikte olmamız belki günümüzün en güzel anıdır. Ömrümüzün en güzel anlarıdır. Onun sözünü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cümlelerini tanımamız, bilmemiz ve ona göre bir hayat kurmaya çabalamamız bizim için yaşadığımız diğer tüm tecrübelerden, birikimlerden, deneyimlerden kat kat üstün ve güzel olan nimet dolu vakitlerdir. Burada bu hadis-i şerifte söyleyeceğimiz cümleler olabilir. Rabbim dilimize kolaylık versin. Fitne döneminin konularını anlamak da, aktarmak da güç. Ama insan, onlar da insan, sahabi olsalar da insanlar, kavga da ettiler ki Allah-u Teala Kur'an'da da müminlerden iki grup birbirle kavga ederse diye ayetler var mücadele ile ilgili, Hucurat suresinde mesela. Dolayısıyla bunlar olacak, bunlar oldu. Bunlar da bize örnekler aslında. Burada Said bin Zeyd'in tavrı bize asıl örnekliği sunuyor. Mughire'nin tavrının yanlış olduğunu o tespit ediyor. Onun huzurunda Ali Efendimiz'e sövülüyor. Aralarında kavga, mücadele olmuş olabilir. Ama bu mücadele kine, nefrete, intikama, bedduaya, lanete dönüşmeyecek. Müslümanlar da birbirleriyle bazen işte bir şirket ayrılığı olabilir, karı koca ayrılıkları olabilir, komşu kavgaları olabilir, dünyevi ya da başka nedenlerle yapılan bir takım anlaşmazlıklar olabilir, olacak. Ama bu kine, intikama, lanete, bedduaya, kötü söze, küfre dönüşmeyecek. Bunu anlıyoruz. Eğer dönüşürse, etrafımızda böyle yapanlar olursa, bize Said bin Zeyd'in müdahalesi gibi müdahalede bulunacağız. Hem de inşallah Rabbimizin kelamıyla, Peygamber aleyhisselamın sözleriyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 1629. rivayeti okuduk Rabbimizin izniyle, değil mi? Evet, 1629'u okuduk. 1630 da şöyle. Yine benzer bir ifade. Said'in Peygamber Efendimiz'den aktardığı bir bilgi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da, bunu Uhud'da diye de biliyoruz ama bu rivayette Hira. Ey Hira, sakin ol. Üzerinde bir peygamber veya bir sıddık veya bir şehit var buyurdu. O sırada dağın üzerinde Resulullah, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd, Abdurrahman bin Avf ve Said bin Zeyd vardı diye aktardı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 1648. rivayete doğru gideyim inşallah. 1648. Evet. Nüfeil bin Hişam bin Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil babası yoluyla dedesine şöyle dediğini rivayet etmiştir. Artık buna alıştık bu kitabı okurken. Yani torunlar babalarından ve dedelerinden nakilde bulunuyorlar. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu bilgi bize şunu öğretiyor. Müslümanlar sahip oldukları bilgileri, Kur'an ve sünnet bilgilerini çocuklarıyla, torunlarıyla mutlaka paylaştılar. Bugün Müslümanlar evlerden bir evde oturuyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Allah'ın ayetlerini, Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetini okuyorlar. Hatta dernekler, vakıflar, evler, özel ortamlar ediniyorlar. Orada toplanıyorlar. Dinimizi öğrenelim, kitabımızı bilelim diye. Maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Bu güzel oluyor. Ama eksik olan bir şey var. Evlerimizde okuduğumuz sünnetler, ayetler çocuklarımıza, torunlarımıza, hane halkına yansımadığında biz Müslümanlaşırken başka bir ortamda arkadaşlarımız, dostlarımızla çocuklarımız televizyon ya da telefonun önünde başka bir eğitim almaya devam ediyorlar. Çarşı pazar eğitim ortamları onları eğitiyor, onları değiştiriyor iken biz mutlu bir şekilde haftanın bir gününde toplanarak bir yerlerde okuduğumuzu, işte dinle ilgili bilgileri canlı kıldığımızı düşünüp seviniyoruz. Sevinmeye haklıyız. Bu maşallah denilecek güzel bir iş. Buna devam etmeliyiz ama bakın sahabe-i kiram birlikte olduğu bütün kimselere, yani eşine, kölesine, cariyesine, çocuğuna, torununa, komşusuna hep bildiklerini aktarma derdi. Resul Aleyhisselam bulunduğu ortamda nasıl Allah'ın ayetlerini ve peygamberin sünnetini ulaştırmak için sürekli bir çabanın içindeyse biz Müslümanlar da böyle olacağız. Tamam, ekmek parası kazanacağız, dünya işleri olacak, devam edecek, tarla takka bile tamam ama ben bir hadisi bugün torunuma öğreteyim, çocuğumla paylaşayım, eşimle konuşayım, dilimiz ortak olsun, dinimiz ortak olsun. Dilleri ayrı olduğunda insanların fikirleri, düşünceleri ayrılacak. Bu da dinin ayrılması demektir. Bu bakımdan bu sözü bakın bize Said bin Zeyd'den oğlu Hişam almış. Hişam da oğlu Nufeyl'e öğretmiş. Ve şimdi bize o aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise Mekke'deyken Zeyd bin Amr bin Nufeyl'in yanlarından geçti. Onu sofralarına davet ettiler. Biraz geriye gideceğiz. Konuyu anlamaya gayret edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber değil ve peygamberlik yıllarından önce yanında çok sevdiği Zeyd var. Onunla beraber Mekke'de yürüyorlar. Zeyd bin Amr bin Nufeyl isimli bir adam, Hanif dinine mensup, müşriklerden uzaklaşmış, şirk onun gönlünde yer etmemiş ama İslam'ı da tanımıyor, bilmiyor. İbrahim aleyhisselam'dan kalan bilgiler nelerse o bilgilerle hayatını sürdürme derdinde olan birisi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber değil ama onu sofralarına davet etti. Zeyd'le birlikte yediği bir sofra var. Buyurun dedi. Zeyd bin Amr dedi ki ona, yeğenim ben dikili taşlar üzerine kesilmiş, yani putlar üzerine kesilmiş hayvan etlerinden yemiyorum. Yani Allah adına kurban edilmemiş, Allah adına kesilmemiş. Bu varlıkların putlar adına kesilen, yani birileri büyük olsun, birileri yüce olsun diye başkalarının kurallarına göre kesilen bu hayvanlardan yemiyorum dedi. Dolayısıyla onun tevhidi, imanı yediklerine de müdahale ediyor. Giydiklerine de müdahale ediyor. Daha dini bilmediği halde. Bugün biz Müslümanlar olarak eksiklerimizden birisi de bu. Rabbim bizi düzelsin. Hayatımıza hayırlar, bereketler ihsan etsin. İman ettiğimiz gerçeklerle amel edebilme imkanı da nasip etsin. İşte Allah adına kesilmeyen, Allah için olmayan bir hayatı yaşamamamız gerekir ya. Bu adamcağızın da dikkat ettiği konu bu. Yeğenim dedi ve bunu güzelce söylüyor. Çünkü diğerleri kötü niyetle değil, bir ikram olsun diye yemeğe davet ettiler. Dedi ki, yani yemeğinizi yiyin, yemeğinizden yiyebilirim ama ben bir şüphe içerisindeyim. Bu kestiğiniz şeyler nelerdir, ne adına kesilmiştir ben bunu bilmiyorum. Bunlar parantez içerisinde benim hayal ettiğim, düşündüğüm konular. Ben dikili taşlar üzerine kesilmiş hayvan etlerini yemiyorum dedi. O günden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamın bu hassasiyetini görünce dikili taşlar üzerine kesilmiş hayvanların etinden yediğini gören olmadı. Efendimiz de aynen onun yolundan gitti peygamber oluncaya kadar. Ben dedim ki sonra, ey Allah'ın Resulü, babam gördüğün gibi ve sana gelen haberler üzereydi. Said bin Zeyd'in babasından bahsediyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in yemeğine gelmeyen zat, Said'in, yani cennetle müjdelenen sahabilerden olan Said'in babası. Ey Allah'ın Resulü, babam gördüğün gibiydi ve sana gelen haberler, onun hakkındaki bilgiler de biliyorsun. Eğer sana peygamberlik zamanında yetişebilseydi, iman eder ve tabi olurdu. Çünkü aradığı şey zaten buydu. Fakat senin peygamberlik günlerine yetişemedi, vefat etti. Şimdi ne olacak? Onun için bağışlanma dile. Allah'ım onu affet diye dua et. Peygamberimizden rica ediyor Said bin Zeyd. Evet dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bağışlanma dileyeceğim. O kıyamet gününde tek başına bir ümmet olarak diriltilecektir. Bu fetret yıllarında tek başına da olsa imanını diri tutmuş bir kimse ve o kıyamet gününde tek başına bir ümmet olarak diriltilecektir. Ben de onun için Allah'tan af dileyeceğim, bağışlanma dileyeceğim dedi. Dolayısıyla Rabbimiz bize akıl vermiş, Rabbimiz bize vicdan vermiş, insaf vermiş. Müslüman olarak doğruları anlamak zorundayız. Kimse işte ben bilmiyordum, toplum şöyleydi falan diyemez. Mekke'nin o en cahiliye ortamında Zeyd, biliyorsunuz Müslümanca bir hayatı, Zeyd bin Amr Müslümanca bir hayatı bildiği kadarıyla yaşadı. Eğer Resul Aleyhisselam'a yetişseydi ona teslim olacaktı. Rabbimizin elçisinin son beyanı bize bunu da hissettiriyor. Ahmet bin Hanbel'in müstediğinde Zeyd, Said bin Zeyd'in rivayetlerini okuyoruz. Ve 1651. rivayetle birlikte olacağız inşallah. 1651. Bana bildirildiğine göre Lokman Aleyhisselam şöyle derdi. Evladım, oğlum, ilmi alimlere karşı gösteriş yapmak veya cahillerle tartışmak için öğrenme. Rivayetin birinci bölümü bu. Evladım, yani Lokman Aleyhisselam'dan bir bilgiyi bize aktarıyor. İlmi, Kur'an ya da sünnet diyelim biz şimdi buna. Çünkü ilim kendisiyle cennet yolu bulunan bilgidir. Başkasına ilim denilmez. Bir adam Kur'an öğreniyorum, hadis öğreniyorum, fıkıh öğreniyorum, siyer öğreniyorum dese ve bunu ama cennet için öğrenmese bu bir ilim değildir. İlim kendisiyle cennet bulunan şeydir. Dolayısıyla ilmi alimlere karşı gösteriş yapmak, hava atmak, kibirlenmek, tartışmada elimde bir kaynak olsun diye öğrenmek ve cahillerle mücadele etmek, tartışmak adına, onları da yenmek, onları bitirmek adına öğrenme. İlim kulluk için öğrenilir, cennet için öğrenilir diye anlayalım. Said bin Zeyd'in yine Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taşkınlığın en büyüğü haksız yere bir Müslümanın namusuna dil uzatmaktır. Taşkınlığın, azgınlığın en büyüğü bir Müslümanın namusuna dil uzatmaktır. Haksız yere hem de dil uzatmaktır. Akrabalık bağı Allah'ın Rahman isminden bir parçadır. Bu yüzden kim bu bağı keserse Allah cenneti ona haram kılar. Ya Rabbi bizi koru, bütün kardeşlerimizi koru. Akrabalık bağı Rahman isminden Rabbimizin bir parçadır. Bu yüzden kim bu bağı keserse Allah Teala cenneti ona haram kılar. Said bin Zeyd'den öğreneceğimiz bilgilerin sonuncusu yine şu 1652. rivayet. Malını koruma yolunda öldürülen şehittir. Ailesini koruma yolunda öldürülen şehittir. Dinini koruma yolunda öldürülen şehittir. Kanını, canını koruma yolunda öldürülen de şehittir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu konuyu da daha evvel konuşmuştuk. Bir de 1600 geriye döneyim. 42. rivayet biraz daha açıklayıcı bu konuyla. Onu da okuyup tamamlayalım Rabbimizin izniyle. Talha bin Abdullah bin Avf'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Erva binti Uveys, aralarında Abdurrahman bin Amr bin Sehl'in de bulunduğu Kureyşli bir grupla yanıma gelip Said bin Zeyd benim tarlamdan kendisinin olmayan bir bölümü kendi tarlasına ekledi. Bu konuda gidip onunla konuşmanızı isterdim dedi. Bunun üzerine onun yanına gittik. Said Akik'teki tarlasındaydı. Bizi gördüğünde şöyle dedi. Niçin geldiğinizi biliyorum. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadis anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Kim kendisinin olmayan bir yeri gasp ederek alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak boynuna geçirilir. 7 kat olarak boynuna geçirilir. Malını koruma yolunda öldürülen kimse de şehittir. Bunu daha evvel konuştuğumuz için uzatmıyorum. Yani Said'i de bu noktada birileri itham etti. Benim tarlamdan gasp etti diye. Said diyor ki ben bu bilgiye sahip iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle buyurduğunu işittiğim halde böyle nasıl yapayım? Yani benim hayatım da, ölümüm de, bütün ibadetlerim de, kulluğum da Allah için iken ben tutup başkasının tarlasından bir karış alacağım öyle mi? Ben bunu yapamam demiş oldu bu rivayetle. Bunu söylüyor. Dini kullanmak değil, ayetleri, hadisleri kullanarak dünyayı elde etmek çabasına değil. Bununla ilgili hadis-i şerifler de var biliyorsunuz. Adam kendi menfaati için, kendi sahiplenmeleri adına ayetleri, hadisleri ortaya koyuyor. Yahudileşme böyledir. Kendi dünyevi isteklerimizi talep ederken dini kullanmak, ayetleri böyle benim önümde bir siper olarak koymak, Rabbim korusun, bu Yahudileşmedir. Ama Said bin Zeyd gibi sahabileri okurken hayatlarının önceliği cennet olan kimselerden bahsediyoruz. Ve bu noktada bütün hayatlarını ortaya koymuşlar. Şimdi bunlar bunu elde edeceğiz diye ben bunu yapamam demiş oluyor. Biz de bunu bu şekilde kabul edeceğiz. İnşallah onun bir haksızlık yapmadığının bilincinde olacağız. Dini kullanmak değil, dine, yani Allah'ın bize sunduğu hayata evet deyip Allah'a kul olmak için yapışıyor. O şekilde öğreniyoruz Rabbimizin izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.